Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür, sizler iyisiniz.
Hamdolsun. Yoğun seyahatler arasında fırsat buldukça çekebiliyoruz programı. Çok yoğun
eyvallah,
yolculuklarınız oluyor.
Eyvallah.
Hele hele gündem çok sıcak bugünlerde.
Doğru.
Yine sizle beraber olmaktan çok mutluluk duyduk, huzur bulduk. Nasılsınız, ruh haliniz?
Çok şükür koşturuyoruz. Rabbime şükürler olsun. Son 3 aydır Ekim'den sonra bir hareket başladı. Biraz tabii Gazze'nin de etkisi var. Hı hı. Üstüne de Suriye eklendi Aralık ayı itibariyle. Hı hı. Öyle bir heyecandır, koşturmadır gidiyor.
Yani Filistin ve Suriye'nin aslında bir anlamda rahatladığı bir mevsime de girmiş olduk.
Doğru.
Bunca uzun seneler boyunca yaşanan felaketlerden dolayı. Suriye'de bir dönem başladı. Aslında bu politik bir soru olacak ama birinci soru...
Bir dönem kapandı.
Bir dönem açıldı artık. Bu ilk politik bir soru olsun. Sonra belki birazcık daha rahat bir soruyla sizi rahatlatırım.
Eyvallah.
Suriye'deki mevcut durum, şu anki durum zafer mi yoksa hezimet mi?
Şöyle, hezimet olmadığı kesin.
Tamam.
Evet. Benim bakmaya çalıştığım noktadan Türkiye için de Suriye için de bir zafer. Onu net bir şekilde ortaya koyalım. Türkiye için niye zafer?
Evet.
Yani Suriye'deki yeni yönetim, yeni durum Türkiye için niye zafer?
Hı hı.
Bir, Türkiye'de mültecilere bağlı, sığınmacılara bağlı bir sıkışmışlık vardı.
Evet.
Gerçekten ekonomik krize bağlı tabii esasında. Hı hı. Yoksa 2019'a kadar çok bir şey yoktu ama Covid'den sonra düzen bozuyor. Zaten hep böyle olur. Dünyadaki örneklerine baktığımızda, hı hı, da aynısı vardır. Bir sıkışmışlık vardı.
Hı hı.
Gerçekten toplumun farklı farklı kesimlerinden, hı hı, pek çok insan ya ne olacak bu mülteciler, nereye kadar diye bir konuşma vardı. Bir kere Türkiye'de bu sıkışmışlık gitti. Çünkü o insanların geri dönebilecekleri bir vatan oldu.
Hı hı.
O insanlar açısından da öyle. Gerçekten Suriye toplumu etnik özellikleri ve dini farklılıkları ne olursa olsun vatan meselesini,
hı hı,
bir kez daha yaşadılar ve vatan ne kadar insanın huzurla yaşayabileceği bir vatanın ne kadar önemli olduğunu gördüler. Bunun şöyle bir hayır tarafı da var. Oraya dönüp orayı ihya etmek. Çünkü
evet,
Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden biri Suriye'dir. Hem büyüklüğü hem toplumunun dinamikliği.
Evet.
Suriye toplumu çok dinamik topluluktu. Medeniyetler merkezi.
Hı hı.
Özellikle Osmanlı, Memlüklü vesaire dönemlerde en böyle Türkiye'de mesela işte Araplar için tembel denir. Daha doğrusu dünyanın pek çok yerinde.
Hı hı.
Mesela Suriyeliler de çalışkandır, zanaatkardır, iş çıkartır, mobilya yapar, kalkma, oyma, çakma. Efendim çok tüccarlardır falan. Dinamik bir toplum.
Dinamik
bu toplum,
toplum
tekrar o kabiliyetlerini vatanına dönüp, hı hı, İhya edecek. Çünkü savaş olmayan yere baktığınızda bile 13 yıldır yatırım yapılmadığı için,
hı hı,
zaten köhneleşmiş falanca, hı hı, şehirdeki bomba patlamayan mahallede bile bir köhneleşme var.
Evet. O zaman baştan sona yıkılıp yeniden imar edilecek durumdaydı zaten.
Evet, yani özellikle altyapı olarak, hı, ciddi bir elden geçmesi
savaş
gerekiyor.
Savaş diyeceğini tetikledi.
Şimdi şöyle, tam tahmin edilemiyor ama 10 milyonla 12-13 milyon arası yurt dışına göç vermiş bir ülke.
Evet.
Şimdi bu insanların geri dönme hayali canlandı.
Hı hı.
Bu bile sırf
bir zafer.
Bir zafer. Yani bırakın Türkiye'deki, hı, 3-4 milyonu, 3-4 milyon artı 6-7 milyonun,
hı hı,
kendi ülkesine dönme ihtimali,
hı hı,
döner dönmez o ayrı bir şey.
Ama ihtimalin olması bile...
İhtimalin olması, hı, ya benim de gideceğim bir vatanım var meselesi, hı, çok önemli bir şey.
Bunu niye söylediniz? Şunun için mi söylediniz? Şimdi bazı insanlar vardı ya, bu Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var? İnsan vatanını bırakıp niye gider ki diye, ama sonra işkence görüntülerini insanlar izledikten sonra ya burada kalınmaz denilen ortamlar, ama o işkenceler
şimdi
bitti.
Biz de bu coğrafyaya çok eskiden beri gidip, evet, geldiğimiz için kapalı toplum nedir, hı-hı, ne yapar, nasıl yaşanır? Türkiye'de insanlar bilmiyorlar. Bilmeyince de iki video, hı-hı, işte iki şey seyrediyor. Ya diyor gitsin,
evet,
kalksın gitsin kardeşim diyor. İşte benim diyor işimi elimden aldı, şöyle oldu, böyle, hı-hı, oldu. Herkesin bir gerekçesi,
evet,
var. O gerekçeyi onayla, onaylamama fark etmez. Bir de tabii böyle şehir merkezlerine şuraya buraya toplu toplu çok insanlar yığıldı.
Evet.
Komün komün oldular. O da biraz rahatsızlık verdi. İşte bizim mahalleyi Suriyeliler evet. işgal etti gibi noktalara geldi. Velhasıl onların hepsinin artık bitti. Ya yani Suriyelilerin dönebilecekleri bir vatan meselesi önemli bir konuydu. Türkiye bunu bu noktada rahatlattı. Evet. Bir. İkincisi Türkiye oradaki istikrarsızlık ve terör örgütlerine bağlı çok yüksek miktarda bir askeri güç deplase etmişti.
Evet.
Yani İdlib'in Cisrik Şuur denen uç Laski'ye yakın olan bölgeden Barış Pınarı'na kadar olan çok geniş bir alanda büyük bir askeri güç yığınağı yapmıştı.
Evet, sürekli teyakkuzdaydı. Mecburen.
Binlerce askeriniz evet. içeride. Tabii. Ekipmanı, teçhizatı, osubusu ve her an bir şey bekliyorsunuz. Evet. Bir askerin işte ayağına taş diyecek, evet. burnu kanayacak, evet. şu olacak, bu olacak filan diye.
Allah korusun.
Bu vardı. Şimdi bu da izale oldu. Ha, tabii bir anda olmaz. Bir süre var. Yani işte bir miktar daha benim görebildiğim kadarıyla Türk askeri içeride kalacak. Asayiş ve istikrarın oturması açısından yardımcı olma kabiliğinden. Bu da önemli bir mesele. Yani önümüzdeki birkaç yılda orası rahatladığında Türkiye'nin meselesi çözülmüş olacak. İkinci. Üçüncü, ticareten önemli bir Suriye hem bir ticaret kapısıydı hem bir lojistik merkeziydi.
Evet.
Mesela Orta Doğu'ya mal sattığınızda tırı buradan saldığınızda Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, işte Kuveyt geçer giderdi.
Evet.
Şimdi ne yaptı? Gidiyor Silopi'ye, Irak üzerinden geçiyor, Basra'dan. Basra yakın yerine Kuveyt'in oradan evet. çıkıyor veya Ürdün'e çıkıyor. Ürdün üzerinden geçiyor. Böyle yolu uzatıyor.
Suriye'yi es geçiyordu bir yandan.
Suriye'yi es geçiyordu. Lojistik açısından da ciddi bir rahatlama getirecek. Lübnan meselesi. Lübnan'da çok ciddi bir karmaşa vardı. Bu karmaşa da biraz daha toparlanacak. Yani inşallah önümüzdeki süreçlerde göreceğiz bunu hep beraber.
İnşallah.
Sürekli bir insani yardım götürme zorunluluğumuz vardı. Türkiye'nin yaşadığı,
evet.
bazılarının bilmediği ama fiilen yaptığı, işte yine o özgür bölgeler denen, Türkiye sınırına 30 kilometrelik, 50 kilometrelik alanda baktığı kamplar, insanlar, on binler, yüz binler, milyonlar vardı.
Evet.
Şimdi bu da önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde eriyecek. Yani erimesi 6 ay mı olur, 2 yıl mı olur bilemem ama erime süreci başladı bununla beraber. Bu da önemli bir şey. Şimdi eskiden dile getirilmezdi ama devleti yönetenler bilirdi ki buradaki mülteci kadar sınırın öbür tarafında da 6-7 milyon insan var. Bu insanlar da duvarı atlasak da Türkiye'ye gidip biraz daha rahat hayat yaşasak diye bir mesele vardı.
Evet.
Şimdi mesela o da bitiyor artık.
Evet.
Ha belki yine gelecekler Türkiye'ye ama bu sefer doğal bir çalışma için gelecekler veya akrabanın ziyaret için gelip dönecekler. Yani eskisi gibi tadında bir ilişki haline gelip devam edecek. Sırf bunlar açısından baktığımızda bile gerçekten bu Esad rejimi, zalim rejimin düşmesi önemliydi. Mesela ilk cuma Halep'teydim ben. Şam'ın düştüğünün 4 veya 5 gün sonrasında cumaya denk gelmişti. Camiye gittik. Bu arada Halep'te de Emevi Camisi var. Orası açıktır diye o umutla gittik ama daha tadilat yapıyorlarmış. Tadilatı bitmemiş. Bir camiye girdik. İmam ne yeni dönemden, ne zaferden hiçbir yerden bahsetmedi.
Emin değil hala belki.
Şimdi çok ilginç. Namaz bitti. Ben oradaki Suriyeli arkadaşlara dedim ki ya dedim bu imam kim bu imam ya dedim. Rejim yanlısı mı filan mı ne dedim yani. Yeni döneme üzülüyor mu? Yok abi dedi ya. Rejimin gittiğine inanamıyorlar.
İnanamıyorlar
dedi.
Hala evet.
Bakın 5. gün olmuş Şam düşeli veya Şam fethedileli. Adam hala
ne olur,
sanki
olmaz
normal bir gün. Gerçekten topluma nasıl bir şey.
Gerçekten
evet. Türkiye'de ki bazı arkadaşlar, insanlar, dostlar, vatandaşlar.
Ya çok kolay geliyor.
Bu biraz böyle o meseleye farklı. Evet. İşte bu İsrail'e karşı bir bloktu da vesaire şu bu filan gibi bir takım bakış açıları var. Tabii bunu çok uzun konuşmak lazım ama İsrail'in 2 sene önce Humus kırsalında yaptığı operasyon görüntülerini yayınladı. Bak, 2 sene önce Esad rejiminin olduğu dönemde Humus'ta, yanlış hatırlamıyorsam acaba Hama mı? Ama ben Humus diye hatırlıyorum.
Velhasıl Esad rejiminin hakim olduğu bölgede.
Nükleer silahlarla ilgili bir bölgeye yaptıkları kara operasyonu.
Evet. Hani bloktu?
Bunun görüntülerini paylaştılar şeyden sonra. Yani adam diyor ki Ben diyor zaten istediğim zaman vuruyordum diyor.
Evet.
İkincisi İsrail'in teknolojisiyle Suriye'nin teknolojisini karşılaştırdığında yani konvansiyonel ordu teknolojisini. Hı hı. Şimdi Hamas'ınki başka bir şey. Hamas daha gerilla tarzı birebir direniş gösteriyor.
Evet, vur kaç.
Konvansiyonel ordu Suriye ordusu. Ne yapabildi ki? Golan'ı geri mi aldı?
Alamadı, yani, evet.
50 yılda Suriye ne yaptı? İşte yayılmayı engelledi. Şu nerede engelledi? Golan'ı kaptırdı, geri de alamadı. 2 yıl önce de veya 3 yıl önce de dediler ki Amerikalılar Golan işgal edilmiş Golan'dan hı hı. artık İsrail Golan'ı diye biz tanımlayacağız dedi. Hı hı. Bunu uluslararası topluma ilan ettiler.
Evet.
Yani Suriye'nin işgal altındaki Golan topraklarını İsrail'in evet. kendi yeri olarak kabul edeceğim ki oradakilerin çoğu zaten Müslüman. Hı. Çerkezler var, Dürüziler falan var. Şimdi buradan baktığınızda gerçekten daha sayan maddenin 4'ü 5'i gider ama hı hı. Gerçekten o coğrafyanın istikrara kavuşması, aynı akrabaların farklı partiler, farklı görüşlerden birbirlerini öldürme evet. gayretinde olmaları böyle garip bir ruh halinden çıkmış oldu.
Evet.
Tabii Şam'a da gittim. Çok üzüldüm. Evet. Halep'e de gittim. Çok üzüldüm. İdlib, ben savaştan önce gittiğimde İdlib'le Halep mukayese edilemezdi.
Evet.
Şimdi tam tersi yine İdlib'le Halep mukayese edilemiyor. İdlib ileride, Halep çok geride.
Evet.
Niye? Çünkü İdlib dünyaya açıktı. Türkiye hı hı. sınır kapılarının desteğiyle dünyaya açıktı. Şimdi ne oldu? O açıklık İdlib'e fayda sağladı.
Evet.
Halep'e de gerçekten Halep'in bomba patlamamış mahallelerini de gezdik. Hı hı. Bir garibanlık hissediyorsunuz. Şam'a gittik. O 2011'de gezdiğim Şam değil.
Evet.
Bir 10 sene daha geriye gitmiş. Hı. Yani Şam'ın içi bile geriye doğru gitmiş böyle bir şey olmuş. İnsanlar bakıyorsunuz hani böyle kanlı canlı diye bir tarif vardır ya. Hı hı. O kanlı canlı değiller. Gerçekten bir beslenme, umutlar vesaire noktasında bir büyük bir şey yaşamışlar. Şey olmuş, yorulmuş. Hı hı. Hani mesela birini uzun süre görmezsiniz, gördüğünüzde de hani adamı belki söylemezsiniz evet. ama abi sen ne hale gelmişsin dersiniz ya.
Evet.
Aynı öyle Şam, ya Şam ne hale gelmiş. Mesela yanındaki ilçeler var işte, hı hı. Duma vesaire. Varil bombalarıyla vurmuş. Hı hı. Çünkü o mahallelerde muhalifler var. Hı hı. Muhaliflerin olduğu yerlere vurmuş ve o bina kalıntıları duruyor. Yüzlerce bina.
Evet.
Böyle iskelet halinde duruyor. Bu neyi gösteriyor? Zaten rejim bu şekilde ne kadar da ayakta kalabilecekti?
Evet.
Ya 30 dolar maaş. Numan 30 dolar memurun aldığı maaş. Biz Halep'e gittik. Hı hı. Baklava aldık. Bir eve misafir olacaktık. 20 dolar.
Evet.
Yani 1,5 kilo baklava
bir memurun maaşı
bir abi. Memurun maaşı. Ne oluyor ha. bu sefer? Tezgah altı piyasa gelişiyor. Rüşvet, vergisiz, kaçakçılık, o bu filan, hırsızlık, mala çökme hı hı. gibi. Ancak insanlar hayatta kalabilmek için bunlara yöneliyordu. Yani gerçekten çok yorulmuş ve acılı bir coğrafyaydı, meseleydi. Bence hı hı. bu mesele bitti. Böyle bir halde sen İsrail'e karşı ne yapabileceksin?
Evet.
Yani gerçeği konuşalım. Sen böyle bir halde İsrail'e karşı ne yapabileceksin? Ordun darmadağın olmuş. İşte bir sürü ülkenin vekalet kuvvetleri hı. orada duruyor. Paramiliter yapıları. İşte ben İsrail'le mücadele edeceğim, savaşacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım filan falan.
Evet.
Tabii bu nereden baktığına bağlı bir konu ama gerçekten artık yüzü gülen insanların olacağı. İnşallah yazın ben hava biraz daha değişecek. Hı hı. Öyle kanaatteyim. Biraz hı hı. daha para akacak.
İnşallah.
Yaptırımlar kalkacak. Gerçekten Suriye daha hareketli bir hale gelecek. Halep tekrar Türkiye'den yatırımcıların fabrikalarını açtı. Sonuçta Halep dediğiniz yer 100 kilometre.
Tabii.
Yani bizim sınırdan.
Evet.
İster Hatay'dan ister
evet, evet, evet.
Kilis Antep'ten gaza bastığınızda hop diye bir anda gireceğiniz bir yer.
Evet.
Bir içsel bir hayalim vardı. Hı hı. Gaziantep Havalimanı'na indim. Kiliseye gidiyoruz. Sonra da işte Aziz'e gideceğiz. İçeri girip hı. yardım dağıtıp çıkacağız. Antep'teki tabelalarda hala yol tabelalarında hala Halep yazar.
Evet.
Böyle koyu renkli bir şekilde. Bir gün böyle baktım. Ya dedim acaba bu iş bitecek de Halep'e gidebileceğiz mi? Ben mesela Türkiye'deki pek çok genç çocukla, delikanlılara, burada büyüyenler özellikle, orada da Suriye tarafında da, abi biz inanamadık artık bu iş böyle gider. Hani ne ölürüz ne oluruz, arada yaşarız diye anlattıklarını çok duydum. Hı hı. Ama tabii o günlerden bugünlere...
Ölenler gelindi. Öldü ama şimdi olan da olmuş oldu.
Allah'ın yani evet tabii çok acı bir, ağır bir bilanço evet, var. Evet. Hem insani
kolay değil
olarak, hem coğrafi olarak evet, yani fiziki olarak coğrafyadaki değişiklikler açısından, hem gönüllerin birbirlerine karşı çok keskinleşmesinin getirdiği bir ortam var. Hı hı. Ama şunu mesela hissettim. İrfar Rasek diye başlayan, yani kafanı kaldır diye şey yapan bir marşları var. Artık Suriye hür, yani kafanı kaldır, başın dik, göğsün açık bir şekilde evet, hür bir Suriye var artık.
Başın önüne eğilmesin diyor. Yani.
Evet, başın önüne eğilmesin. Niye? Hı. Gerçekten buralarda hep ben Suriyelileri gördüm. Lübnan, evet, Ürdün, Mısır, Irak, Türkiye ve diğer yerler baktığında böyle Suriyelilik kavramı ikinci sınıflıkla neredeyse eşitti. İşte Suriyeli, sığınmacı, vatansız, bunların derbeder adam veya ne yapacağı belli değil gibi hep bir muameleye tabi oldular.
Evet.
İçeride de içi başka, dışı başka. Çünkü dışında çok sert bir, zalim bir rejim var. Ona karşı devamlı gülen ve tahta emri gelseydi evet, diyen, emrindeyiz efendim diyen bir yaklaşım var. İçinde de müthiş bir muhalefet var.
Evet.
Şimdi bu da karakteri bozuyor.
Evet.
Orta Doğu'nun belki en büyük sorunu.
Sorunu bu.
Bu.
Evet.
İşte burada biraz Gazze'liler farklı.
Hmm.
Yani Gazze'liler, ben ölürüm ama fikrimden, davamdan, vatanımdan, toprağımdan vazgeçmem meselesi var.
Evet.
Bence herhalde Türklere en çok benzeyen vatan konusunda Gazze'liler. Şimdi Suriye'de de o duygu gelişti. Yani evet. Bizim vatanımız, biz bu vatana sahip çıkacağız. Biz bu vatanı ihya edeceğiz. Hı hı. Ve burada birlikte farklılıklarımızla birlikte yaşayacağız ruhunu sahada ben hissettim. İnşallah bu bozulmaz. Biraz daha İnşallah toparlanır. Tekrar eski günlere gelir. Tabii
İnşallah
maalesef şöyle bir nokta var. Şimdi Türkiye'de veya başka bir ülkede vatandaşlık almış, iyi bir konuma gelmiş bir adam ülkesine dönmesi biraz zor. Çünkü bu artık
oralara ihya olduktan sonra belki.
Yani orada da bile zor görüyorum. Adam sisteme entegre olmuş. Burada işini gücünü kurmuş. Hali vakti yerinde. Veya kurumsal bir firmaya girmiş, çalışıyor. Yüksek bir maaşla. Evet. Adam artık geriye dönüp orada şey yapması zor. Ama en azından orası ihya olmaya kalkarsa,
orayı rahat görmek bile
evet, 10 yıl, 20, 30 evet, yıl sonra şey yapar. Bir ya, arkadaşımız da Kahire'de oturduk. Suriyeli o da. Benim çok eski arkadaşım. Bunlar rejimden kaçan insanlar. Evlerini açmışlar. Görüntüleri göster. Çok duygulandım. 40 yıl mesela o evi hiç şey yapmamışlar. İşgal etmemişler. Normalde rejim muhalefet edip kaçanların, yani savaştan önce de
evet,
muhalefet edip kaçtıysa o evi alıyordu. O evi hiç kullanmamışlar. O arkadaşın o kadar duygulu şekilde o videoları bana gösterdi ki. Bu dedi benim bisikletim dedi. Üç tekerlekli çocuk bisiklet. Bıraktığı gibi kalıyor. Evet. Eve hiç dokunmamışlar. Yani 40 yıl önce evlerinden çıktığı gibi.
Evet, çok çok garip gerçekten.
Evet yani o böyle Allah'ım, kapıyı kırıp açıyorlar, içeri giriyorlar. Evet. Evin video ve fotoğraflarını paylaşıyorlar.
Çok zor, gerçekten zor.
Şimdi bakıyorsunuz bu adamlar kim? Bu adamlar işte birazcık oradaki rejime siyasi manada muhalefet eden. Bak silahlı vesaire değil. Siyasi manada. Ya arkadaş bu kadar niye sertsiniz, bu kadar baskıcı olmayın diyen insanlar.
Evet.
Ve bu insanlar canını zor kurtarmışlar.
Evet.
Şimdi adam 2-3 ülkede yatırımı olan bir iş adamı sonuçta. Evet. Yani oradan kaçınca da farklı bir şey yapmadı. Adam yine iş adamlığı yaptı. Sen böyle insanları sadece fikri manada sana muhalefet eden adamı kovalıyorsun. Niye?
Yok, evet.
Kalksa direkt Sedna'ya.
Evet.
Allah oradan çıkar çıkmaz artık Allah biliyor.
Evet.
Şimdi dünyanın yapay zekayla bambaşka bir yere geldiği bir yerde böyle bir kafanın yaşama ihtimali yok.
Evet.
Çok şükür gitti de enkazıyla beraber
evet.
kurtulundu. Ben güzel günlerin olacağı ümidiyle varım. Yine Suriye'ye biz bir takım faaliyetler, yardımlar yapacağız.
Artık... Aslında ilerleyen dakikalarda demeyeceğim, programın sonuna geldik. Bir politik soru sorduk. Ondan program bitmiş oldu ama bir sonraki programda şunu konuşalım. Siz aslında savaşın başından beri ve hiç durmadan aslında arka kapılardan da olsa sürekli olarak zaten oradaki muhtaç insanlara hep evet. yardım götürdünüz. Evet. Mısır olsun, ondan sonra Gazze olsun, Suriye olsun. Hala hazırda hala da devam ediyorsunuz. Yani aslında birçok insanı böyle ya işte bu Suriyelilerin burada ne işi var kardeşim dediği bir ortamda siz gelenler başımızın üstüne, orada kalanlara da yardım etmemiz lazım diyerek savaşın her aşamasında sürekli olarak zaten oraya yardım götürdünüz. Bundan sonraki faaliyetleriniz ne olacak diye soracağım. Bir sonraki programda ama. İkincisi de o kadar gittiniz, bu yardımları yaptınız. İnsanlar oraya dönecekler. Lübnan'dan da dönecekler, Mısır'dan da dönecekler, Türkiye'den dönecekler. Evet. Buradan giden insanların Suriye'nin kültürüne olan katkıları ne olur diye sormuş olacağım. Bir sonraki programda ama politik bir soruyla tamamlamış Eyvallah. Olduk. Rabbim razı olsun.
Allah razı olsun. Gayretiniz ben eksilmesin. Sadece şunu söyleyeyim. Yani bu Türk halkına da bir bilgi paylaşımı olarak görsünler. Şu an Türkiye'de 60 bin Suriyeli çocuk üniversitede okuyor.
Evet.
60 bin evet. üniversite. Lise ortaokula geldiğimde bu milyona yaklaşıyor.
Evet.
Şimdi bu çocukların bir kısmı işte bitirecekler, bir kısmı bitirmeden gidecek vesaire. Ve bunlar aksansız Türkçe konuşuyorlar.
Evet.
Artık Suriye toplumuyla Türkiye toplumu arasında...
Var olan bağ daha da kuvvetlenmiş
olacak. Bağ da kuvvetlenecek. Evet. Zaten birbirine çok benzeyen ki benim şöyle bir tezim de vardır. Mersin'den Hakkari'ye kadar olan 15-20 il Türkiye'nin Orta Doğu'sudur esasında. Türkiye Orta Doğu'yu bataklık görür, şu bu yapar, bilmem ne yapar filan da. Bir hamaset babından konuşmuyorum. İşte bataklık kurutalım, şöyle yapalım evet. filan değil ama bir yerden başlamak lazım. Sonuçta bu bataklığı oluşturan buranın insanı değil. Birinci Dünya Savaşı'nda Sykes-Picot'un çizdiği evet. harita, sonra İsrail 48'de kurulmasıyla Batı'nın böyle tabiri caizse parmakladı, çok karıştırdığı
doğru,
bir
doğru,
yer.
Doğru,
ha, bölge halkının suçu var mıdır? Vardır.
Evet.
Ben bütün günahı birilerine yıkmak değil. Bu bizim için de geçerli. Yani ülkemdeki olumsuzluğun da dış etken kadar iç etkene, amillere de ben bir atıf yaparım.
Eyvallah.
Ama bu saatten sonra başka bir yere doğru gidiyor.
Artık haritayı biz çizmeliyiz. Yani dediniz ya harita olayız.
Ya şimdi haritayı ben siyasi taraftan değil gönül ve sosyal
tamam ama
olmağına
haritayı
da bakıyorum.
Başkası çizerse siz oraya Orta Doğu dersiniz. Siz
doğru.
çizerseniz Vilayet-i Şam dersiniz mesela.
evet.
Böyle de bir havası değil evet.
Şimdi mesela Halep. Ya Halep'te bak bugün gidin. Ermeni, Kürt, Türkmen, Arap yaşıyor.
Evet.
Ama bak 13 yıl, 12 yıl Türkiye ile oradaki rejim, nizam kavga etti. Ona rağmen Türkçe konuşan, Türkçe bilen bir sürü insan var.
Evet.
Bak Türkiye'den giden değil bunlar. Oranın yerlerinde bir sürü Türkçe bilen var. Yani esasında coğrafya bizimle çok yakın.
Evet.
Şimdi bunu avantaja bütün... çevirmemiz lazım.
Tabii.
Yani bunu bir anda olur mu? Olmaz.
Evet.
Ama sabah akşam Orta Doğu'ya, Araba, Suriyeli, şuna buna hakaret eden.
Oturduğu yerden klavye delikanlılığı
evet,
yapan.
Arkadaşlar evet. biraz
bir kez bile oraya gitmemiş.
Bir realiteden bakmamız evet. lazım. Biz bu coğrafyanın belli bir parçasıyız arkadaşlar. Yani Türkiye'de de yakın zamana kadar bazı illerde gece sokağa çıkmaya korkuyordun sen.
Evet.
Bu realiteyle yüzleşeceksin ve bunu ıslah etmeye çalışacaksın. Sonuçta bu coğrafya, bu vatan hepimize yuva ise, hepimizin beşiği ise buraya sahip çıkacaksın. Bak Ukrayna Savaşı bile dünyadaki gıda fiyatlarını
evet.
allak bullak etti.
Evet.
Bu ne yaptı? Hepimize zarar.
Evet. Eyvallah.
Burada tamamlayalım.
Çok teşekkürler.
Yoksa bu iş çok gider.
Evet, ama bir sonraki program dediğim
i̇nşallah,
gibi bunları demiş
inşallah,
olalım. İnşallah. Çok sağ olun, var olun. Yorgun bir şekilde geldiniz, zaman ayırdınız. Allah gayretinizi, gücünüzü, kuvvetinizi artırsın inşallah.
Amin efendim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'a programında burada sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.